Merhaba. Bugün sizinle sağlığın o çok konuşulan hani altın çağı efsanesini ve beslenme tarihindeki bazı şaşırtıcı hatta ironik dönemeçleri biraz masaya yatıralım diyoruz.
Evet.
Özellikle de biliyorsunuz Robert F. Kennedy Jr.'ın Amerika'yı yeniden sağlıklı yap gibi akımların temel aldığı bir varsayım var. Geçmişte sanki her şey daha iyiydi, daha sağlıklıydık. İşte elimizdeki bazı kaynaklar, özellikle beslenme bilimi, altın çağ efsanesi ve tarihi yanılgılar üzerine bir makale, bu iddiayı ciddi şekilde sorgulamamızı sağlıyor. Amacımız da aslında basit. Bu nostaljiyle bakılan altın çağ ne kadar gerçekçi? Hadi bu konuya biraz yakından bakalım.
Aslında şöyle bir durum var. Beslenme biliminin yaklaşık 100 yıllık geçmişine baktığımızda parlak bir dönemden çok iyi niyetli ama belki eksik bilgili uzmanların, bazen de gıda endüstrisinin çıkarlarının ve kültürel ön yargıların şekillendirdiği bir şey, hatalar silsilesi görüyoruz sanki.
Hatalar silsilesi, evet.
Yani övünülecek bir geçmiş değil de daha çok ders çıkarılması gereken yanlış adımlar var gibi duruyor önümüzde.
İlginç. Peki ilk büyük yanılgı ne zaman başlıyor?
19. yüzyıl sonları diyebiliriz.
Hmm.
Bilim insanları protein, yağ, karbonhidrat gibi makro besinleri yeni tanımlamışlar ama vitaminler falan henüz pek ortada yok. Keşfedilmemiş.
Anladım. Uzmanlar ne yapıyor peki bu durumda?
İşte orada ilginç bir şey oluyor. Uzmanlar çıkıp işçi sınıfına bilimsel beslenme diye bir şey öğütlemeye başlıyorlar. Temel mantık da şu: en ucuza maksimum kaloriyi nasıl alırsın?
Maksimum kalori, vitaminler olmadan.
Aynen öyle. Sonuç korkunç aslında. İnsanlara diyorlar ki meyve sebze yemeyin pek çünkü kalorileri düşük. Onun yerine bol bol beyaz ekmek yiyin, yağlı domuz eti tüketin.
İnanılmaz yani farkında olmadan insanları iskorbüt gibi hani o C vitamini eksikliği hastalıklarına bu sürüklüyorlar.
Tam olarak öyle. Yani o daha sağlıklı olduğu iddia edilen dönemde bile en temel vitaminlerden yoksun, bilimsel denilerek yanlış yönlendirilen bir toplum var karşımızda. Pek de altın bir çağ sayılmaz sanki, değil mi?
Kesinlikle sayılmaz.
Burada ilginç olan şu bence. Kaloriye olan bu aşırı, hatta takıntılı odaklanma, mikro besinlerin, yani vitaminlerin, minerallerin hayati önemini tamamen göz ardı etmelerine yol açıyor.
Enerji her şeyden önemli yani.
Evet, enerji maksimizasyonu peşinde koşarken vücudun temel yapı taşlarını resmen unutuyorlar. Gıda tarihçisi Levenstein'ın da dediği gibi bu durum aslında şunu gösteriyor. Biraz bilimsel bilgi, halkın yüzyıllara dayanan deneyiminden, bilgeliğinden her zaman daha üstün değildir. Acı bir ders aslında.
Çok doğru. Peki sonra 20. yüzyıla geliyoruz.
Evet, 20. yüzyıl başı. Orada da tablo karışık. Bir yanda et ağırlıklı diyetleri savunanlar var hararetle. Diğer yanda ise Kellogg gibi isimler çıkıyor. Vejeteryanlığı popülerleştiriyor. Bir de tabii o meşhur kahvaltılık gevrekleri. Hatta mısır gevreğinin hijyenik ambalajı bile başlı başına bir pazarlama unsuru haline geliyor o dönemde.
Evet, o temizlik, hijyen vurgusu çok önemliydi sanırım. Ama işler asıl ne zaman karışıyor?
Asıl olay yüzyılın ortalarına doğru kalp hastalıkları bir salgın gibi artmaya başlayınca patlıyor.
İşte kritik nokta.
Aynen. Sahneye fizyolog Angel Keys çıkıyor. Meşhur ve tabii daha sonra çok da tartışılacak çalışmalarıyla bir suçlu ilan ediyor. Doymuş yağlar.
O meşhur 7 ülke çalışması falan değil mi?
Evet. Birdenbire tereyağı, et gibi bildiğimiz gıdalar tabiri caizse tabaktaki kalp krizine dönüşüyor. Büyük bir korku iklimi oluşuyor.
Tam bu noktada endüstri devreye giriyor sanırım.
Kesinlikle. Bu korku iklimi gıda endüstrisi için özellikle Procter & Gamble gibi büyük oyuncular için müthiş bir fırsat yaratıyor tabii.
Nasıl bir fırsat?
Hidrojenize bitkisel yağlardan ürettikleri Crisco gibi endüstriyel katı yağları ve tabii ki margarinleri tereyağına karşı sağlıklı bir alternatif olarak devasa kampanyalarla pazarlamaya başlıyorlar.
Yani bilimsel belirsizlik ve halk sağlığı endişeleri.
Aynen öyle. Bir anda işlenmiş gıdalar için dev bir pazarlama aracına dönüşüyor. Korku satıyor yani bir nevi.
İşte burası gerçekten inanılmaz ve bu sağlıklı pazarlamanın ne kadar yanıltıcı hatta tehlikeli olduğu ancak yıllar sonra ortaya çıkıyor, değil mi?
Hem de nasıl? O sağlıklı diye satılan margarin ve Crisco gibi ürünlerdeki trans yağların kalp hastalığı riskini arttırmada o suçlanan doymuş yağlardan bile çok daha tehlikeli olduğu anlaşılıyor.
Çok daha tehlikeli. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıllarca insanlara daha iyi diye sunulan şeyler aslında daha kötüymüş.
Aynen öyle. Ve ABD'de bile bu trans yağların kullanımı ancak 2018 yılında tamamen yasaklanabildi. Çok geç aslında.
Çok geç. Peki madem beslenme tavsiyeleri bu kadar sorunluydu, hatta zararlıydı, o zaman nasıl oldu da 20. yüzyılda ortalama yaşam süresi bu kadar arttı? Hani hep denir ya, insanlar daha uzun yaşamaya başladı diye. Cevap diyetlerde değilse nerede?
Çok güzel bir soru. Cevap, maalesef o dönemin popüler diyetlerinde ya da beslenme tavsiyelerinde değil. Harvard'dan bilim tarihçisi Alan Brandt gibi isimler bunu çok net vurguluyor. Asıl kahramanlar halk sağlığı alanındaki devrim niteliğindeki gelişmeler.
Ne gibi gelişmeler?
Başta temiz suya erişim ve kanalizasyon sistemleri, yani sanitasyon. Sonra antibiyotiklerin keşfi ve tabii yaygın aşılamalar.
Anladım. Yani tüberküloz, iskorbüt, çocuk felci gibi.
Evet, evet. Bu tür bulaşıcı hastalıklar ve ciddi vitamin eksiklikleri büyük ölçüde ortadan kalktı bunlar sayesinde. İnsanlar artık bu hastalıklardan kitlesel olarak ölmediği için basitçe daha uzun yaşamaya başladılar. Beslenmeyle doğrudan ilgisi yok yani bu artışın.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor o zaman? Yani bütün bu konuştuklarımızdan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
Şöyle bir sonuca varıyoruz galiba. O özlemeni duyduğumuz, hani bazen romantize edilen sağlığın altın çağı aslında pek de var olmamış gibi görünüyor.
Evet, bir efsane gibi.
Aynen. Yaşam süresindeki artış mucizevi diyetlerden ya da atalarımızın beslenme biçiminden değil, çok daha temel halk sağlığı zaferlerinden kaynaklanmış.
Ne kadar ironik bir durum aslında, değil mi? Yani geçmişin o ölümcül katillerine, bulaşıcı hastalıkları yenmemiz, aslında insanların bu sefer de kalp hastalığı, kanser gibi modern kronik hastalıklarla yüzleşecek kadar uzun yaşamasına olanak sağlamış oldu.
Tam olarak bu. Bir sorunu çözdük, başka sorunlarla yüzleşecek kadar ömür kazandık diyebiliriz.
Yani ana çıkarımımız şu olabilir mi? Geçmişi sürekli romantikleştirip olmayan bir altın çağa özlem duymanın pek bir anlamı yok gibi duruyor.
Bence de.
Yel çıkarlar tarafından manipüle edilebildiğini kabul etmekte. Ve bugünün bilgisiyle daha eleştirel, daha bilinçli kararlar vermekte yatıyor. Ne dersiniz?
Kesinlikle katılıyorum. Belki de günümüzdeki asıl meydan okuma o tek, sihirli, mükemmel diyeti bulmaya çalışmaktan ziyade diyetler hakkındaki o muazzam bilgi kirliliği, o pazarlama bombardımanı içinde kendi yolunu bulabilmek.
Bilgiyi ayırt edebilmek yani.
Aynen. Bilimsel kanıtı ticari iddialardan ve kökleşmiş efsanelerden ayırt edebilmek. İşte size de, bizi dinleyenlere de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım belki. Bu dinlediğiniz tarihsel dersleri, bugün karşınıza çıkan o cafcaflı sağlık ve beslenme iddialarını değerlendirirken nasıl kullanabilirsiniz? Biraz bunu düşünmekte fayda var sanırım.